Ayrım 2.
Mülteci Köprüsü Anadolu. Kızını dağda kaybeden Afgan aile. 5 yaşındaki mülteci çocuktan mutluluğun resmini yapması istendi. Çocuk hiç zorlanmadı. Renkli kalemleri eline aldı. Üzeri yiyeceklerle dolu bir masa resmi çizdi. Onun için bu kadar basitti mutluluk. Mülteci çocuklara resim terapisi uygulanması sırasında yaşandı bu olay. Sosyal hizmetler uzmanı, Ankara'daki Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nde çocuklara resim yaptırıyor, onların yaşadıklarına ilişkin algılamalarını saptıyordu. Asılan, kurşunlanan insanlar, basılan evler, kamyonlarla taşınan cesetler, silahlar, tanklar ve kan doluydu Afganistan, Irak ve İran'dan gelen çocukların resimleri. 6 yaşındaki Fardin'in resmi farklıydı. Gökyüzü, yıldızlar ve dağlarda yürüyen insanlar vardı resminde. Kim bu insanlar diye sorulunca Fardin güçlükle aktardı içinde büyüttü acıyı. Annem ve babamla birlikte dağlardan yürüyerek Türkiye'ye geldik. Geceydi. Kız kardeşimi kaybettik. Kimse onu bulamadı. Fardin'in resmi görenleri çarpıyordu. Anne babaya sordular. Onların anlattığı Ankara'ya geliş öyküsü de çocuğun resmini doğruluyordu. Aile Afganistan'dan aylar önce ayrılmıştı. İran topraklarını binbir güçlükle aşmış, sınıra ulaşmışlardı. Türkiye sınırı rüyalarına açılan bir kapıydı. Ama dağlardan kendi başlarına geçmeleri imkansızdı. Bir kaçakçı buldular, son paralarını ona verdiler. Geceyi beklemeye başladılar. Yalnız değillerdi. Kalabalık bir grup olmuşlardı artık. Hava iyice kararınca kaçakçı işaret verdi. Sessizce yürümeye başladılar. Baba 6 yaşındaki oğlunun elinden tuttu. Anne de 8 yaşındaki kızının. Anne kızını uyardı. Sessiz ol, yaramazlık yapma. Dikkat et, elimi bırakır geride kalırsan seni burada bırakıp gideriz. Yürüyüş saatlerce sürdü. Zorlu bir yolculuktu. Kayalara tırmanmak, çalılardan atlamak. Küçük kız çok yorulmuştu. Annesinin elini bir an için bıraktı. Tam o sırada kaçakçı kalabalığı ikiye böldü. O kargaşada küçük kız annesinden koptu. Anne aranırken yürüyüş yeniden başlamıştı bile. Kalabalıkla birlikte o da sürüklendi. Sınırı geçip iki grup yeniden bir araya geldiğinde anne çılgına döndü. Kızı yoktu, kaybolmuştu. Bir dağ köyünde sabahı beklediler. Gün ışıyınca harekete geçtiler. Aramaları 2 gün sürdü. Küçük kızı bulamadılar. Kaçakçı umudunu çabuk kesti. Daha fazla bekleyemezdi. Küçük kız ya bir yere düşüp öldü ya da bir hayvan yedi onu. Bu kadar zaman sağ kalamaz. Çaresiz yine yollara düşüldü. Bir otobüse doluşup Ankara'ya vardılar. Mülteciler Yüksek Komiserliğine vardıklarında perişan haldeydiler. Acılı anne babanın günleri binanın kapısında geçiyordu. Sabah akşam aynı yerde oturuyor, kızlarından haber bekliyorlardı. 10 gün kadar sonra bir telefon geldi. Afganistan Büyükelçiliği personeliydi arayan. Buraya bir çocuk getirdiler. Anne babasını kaybetmiş. Acaba bir ihtimal anne babası size başvurmuş olabilir mi? Görevli hemen Fardin'in resmini hatırladı. Kapıda bekleyen anne babanın yanına gitti, durumu anlattı. Fazla heveslenmeyin. Elçilikte bir çocuk varmış, gidelim bir bakalım. Baba gitmek istemedi. Ülkesinden kaçmış bir insan olarak büyükelçiliğe gitmeye cesaret edemiyordu. Ama anne kararlıydı. Beni öldürseler de gideceğim. Kızımı orada bırakamam. Baba oğluyla birlikte kaldı. Anne, Birleşmiş Milletler görevlisiyle birlikte büyükelçiliğe gitti. Orada iyi karşıladılar, çay ikram ettiler. Az sonra küçük kız girdi içeri. Mucize gerçekleşmiş, anne kız buluşmuştu. Küçük kız gözyaşları içinde boynuna sarıldığı annesine kızmıştı. Beni arkada kaldım diye bırakıp gittiniz. Annesi nasıl kaybettiklerini anlatmaya çalıştı ama dinletemedi. Küçük kız küstü, sırtını döndü ona. Bunlar olup biterken bir köylü geldi salona. Üzeri dökülen yaşlı bir adam. O bulmuştu küçük kızı. Dağda gezerken buldum. Konuşmaya çalıştım ama dilimizi bilmiyordu. Köye götürdüm. 10 gün bizim evde kaldı. Afganistanlı olduğunu anlatınca alıp buraya getirdim. Gerçekten inanılmaz bir tablo vardı ortada. Köylü onca fakirliğine rağmen çocuğu almış, kilometrelerce uzağa Ankara'ya getirmişti. Anne ellerine yapışıp teşekkürler etti. Tam çıkarlarken kurtarıcı MYK görevlisine yaklaştı. Bir çorba parası verin bari. Büyükelçilik sekreteri duydu bu sözlerini. MYK görevlisini engelledi. Hayır, siz durun lütfen. Biz kendisine gerekeni yapacağız. Anne ve kızı el ele kapıdan çıkarken geride kalan köylü gülümsüyordu. Ayakları donan iki genç. Sınır, onu aşmaya çalışan insanlar için haritada göründüğü gibi çizgiden ibaret değil. Hele bilmeyenlere karanlık labirentlerle dolu bir engel. Her gün yeni dramlar yaşanıyor bu bölgelerde. Birisi 25, diğeri 30 yaşında iki kardeştiler. Irak sınırını geçmelerine yardım edecek bir kaçakçı bulamadılar. Dağlardan kendi başlarına geçmeye kalkıştılar. Kış aylarında dağ yollarını geçmek daha da zordu. Karlara bata çıka yürüdüler, yürüdüler. Saatlerce sürdü doğayla mücadeleleri. Önce göğe yükselen dumanları gördüler, sonra tüten bacaları ve ardından evleri. Türkiye tarafına geçmişlerdi. Gülümseyemediler. Soğuk yüz hatlarını dondurmuştu. Köye vardıklarında anladılar ayaklarının donduğunu. Geçer sandılar, ısıttılar, sarıp sarmaladılar. Bekledikleri gibi olmadı. Ayaklarındaki sızı giderek çoğaldı, çoğaldı. Önemsemediler. Umut Ankara'daydı. Oradan Finlandiya'ya gidecekler, düşlerini orada yaşayacaklardı. Hastaneye gitmek, düşlerini ertelemek istemiyorlardı. Hem geri gönderilmekten korkuyorlardı. Ankara'ya doğru yola çıktıklarında sızı acıya dönmüştü. Otobüsten indiklerinde ise ayaklarının üzerine basamaz haldeydiler. Neredeyse sürünerek güçlükle ilerleyebiliyorlardı. Artık hastaneye yatmaktan başka çareleri kalmamıştı. Sargıların altından morarmış ayaklar çıktı. Doktorlar geç kaldıklarını söyledi. Ellerinden geleni de yaptı. Yine de ayaklarının bir bölümünü kurtaramadılar. Her ikisinin de ayak parmaklarını kesmek zorunda kaldılar. İki kardeş günlerce hastanede yattı. Bu arada ağabeylerine haber ulaştırmışlardı. Ağabey geldi. Finlandiya Büyükelçiliği'nin yardımıyla kardeşlerini alıp götürdü. Gülümsemeyi uçağa binerken hatırladılar. Gözlerinin içi bile gülüyordu artık. Top atışlarıyla parçalanan umutlar. İki kardeş ayak parmaklarını kaybetmek pahasına da olsa sınırın bu tarafına geçmişti. Bir de geçemeyip yaşamları sınır çizgisinde noktalananlar var. 5 Afganistanlı, 4'ü İranlı 9 gencin başına gelenler bu türden. Aradıkları insan kaçakçısını Tahran'da bulmuşlardı. Kişi başına 3000 dolar istemişti. O bir Türktü. Türkiye'yi tehlikesiz geçirmeye söz vermişti. Sınıra yakın bir noktayı tarif etmişti. Orada bekleyecekti. 10 Mayıs 1997'de buluştular. En yaşlısı 35, en genci 16 yaşındaydı. Kaçakçı, merak etmeyin dedi. İran askerleri de, Türk askerleri de geçişimizi biliyor, ses çıkarmayacaklar. Heyecanları biraz olsun yetişmişti. Kaçakçı paraları istedi, verdiler. Havanın iyice kararmasını beklediler. Gece 10 sıralarında yola çıktılar. Kaçakçı önde, onlar arkada yürüdüler. İran sınırından geçerken sorun çıkmadı. İranlı askerler geçtiklerini görmüş, engellemeye çalışmamışlardı. İyice güven geldi hepsine. O rahatlıkla girdiler Türkiye tarafına. Az sonra karanlığın içinden metalik bir ses yükseldi. Durun, teslim olun, yoksa ateş ederiz. Geçmeye çalıştıkları nokta Gürbulak yakınlarında Şehit Bekir Kurtlar Karakolu bölgesindeydi. Karakol komutanı Üsteğmen, PKK militanlarının sınırdan geçeceği istihbaratını almıştı. Tetikteydi zaten. Termal kameralar sınırda hareket saptayınca hemen bir tankla o noktaya hareket etmişti. Ateş açmadan önce megafonla uyarıyordu. Üsteğmen'in uyarısı şaşırttı onları. Ne olduğunu anlamamışlardı. İçlerinde bir tek Afganistanlı Celil Türkçe biliyordu. Duralım, elimizi kaldırıp teslim olalım diye bağırdı. Sadece yakın arkadaşı Naim onu dinledi. Diğerleri paniklemiş, sağa sola kaçışıyordu. Tankın namlusu gürledi. Önce uyarı için 3 atış yapıldı. Grubun önüne düştü. Üsteğmen baktı ki karaltıların hareketi dinmiyor, serbest atış talimatı verdi. Her şey birkaç dakika içinde olup bitti. Top sesleri sustuğunda geriye 7 ceset kalmıştı, hem de paramparça. Kaçakçı İran tarafına kaçmış, Celin ve Naim ise elleri havada bekliyordu. O ikisi hafif yaralarla kurtulmuşlardı. Irak'ta kadın olmak. Körfez Savaşı sonrasında Kuzey Irak'taki muhaberat bürolarında yüzlerce çıplak kadın fotoğrafı bulunmuştu. Saddam'ın istihbarat örgütünün kadınları şantajla çalıştırdığı o tarihten önce de biliniyordu. Ama bu fotoğraflar bu örgütte kadın onurunu zedeleme bölümü kurulduğunun ilk kanıtlarıydı. Kadın avcıları, tecavüzcüler bu örgütün kadrosundaydı. Irak'tan kaçan kadınların anlattıkları bu durumu doğruluyordu. Muhaberatın kurbanlarından biri evli, 3 çocuklu bir ev kadınıydı. Kuzeydeki Kürt bölgesinde akrabaları vardı. Zaman zaman onların yanına gidip geliyordu. 1995 yılında bir gün kadını karakola çağırdılar. Hayatı boyunca hiç karakola gitmemişti. Yalnız başına gitmeye korktu. Yanına bir komşusunu aldı. Onunla beraber gitti karakola. Kadın yalnız olmayınca sadece konuşmakla yetindiler. Akrabalarının yanına kuzeye giderken bizim vereceğimiz adreslere mektup götür, memleketine faydalı ol. Kadın ne diyeceğini bilemedi. Bu işe can atmadığı belliydi. Muhaberatçılar fazla ısrarcı olmadı, bıraktılar. Bir süre sonra yeniden çağırdılar. Komşu kadını bir daha rahatsız etmeyeyim, hemen gider gelirim diye düşündü. İlk gidişinde bir şey olmamasına güvendi. Yanılmıştı. Muhaberatçılar bu kez acımasızdı. Direnmesini aldırmadılar, tecavüz edip fotoğraflarını çektiler. Artık bizim için çalışmaya mecbursun, yoksa kocana bu fotoğrafları gösteririz dediler. Kocası bu fotoğrafları görürse onu öldürürdü. Irak'ta kadın olmak daha zordu. Başkasıyla birlikte olan kadının yaşama şansı kalmazdı. Tecavüz de edilmiş olsa durum değişmez, kocası ya da babası onu öldürürdü. Yasalar da bu tür cinayetleri hoş görüyor, kadın katilleri çoğu zaman yargılanmıyordu bile. Kuşkusuz kadın bunları biliyordu. Dünyası yıkılmıştı, evine kapandı. Hiç dışarı çıkmıyor, çok az insanla görüşüyordu. Bir gün 17 yaşındaki kızı eve erken geldi. Kızın çalıştığı kuaför dükkanına gelen adamlar onu götürmek istemişlerdi. Bir devlet büyüğünün adını vermiş, onun karısının saçlarını yaptıracaklarını söylemişlerdi. Hemen durumu anlayan kuaför araya girmiş, o çok yeni, iyi yapamaz, ben kendim geleyim demişti. Adam döndükten sonra kızı bir kenara çekmiş, pılını pırtını topla kaç, bir daha dükkana gelme, gelecek sefere seni kurtaramam deyip evine göndermişti. O sırada telefon çaldı. Böyle devam edersen sana yaptıklarımızı kızına da yaparız. Kadın ilk iş olarak kızını kuzeydeki akrabalarının yanına gönderdi. Ardından durumu kocasına anlattı. Ben kaçacağım, başka çarem yok. Kabul ediyorsan sen de gel. Kocası kabul etti ve birlikte kaçtılar. Önce kuzeye, oradan da kızlarını alıp Türkiye'ye. Her kadın bu kadar şanslı değildi. Muhaberatın avı haline gelen kadınların çoğu kurtulamıyordu. Ya öldürülüyor ya da muhabiratın istediklerini yapmak zorunda kalıyordu. Özellikle Bağdat'taki otellerde çalışan kadınların hemen tamamı örgütte çalışıyordu. Uday'dan kaçan kadınlar. Irak'ta kadınların tek sorunu muhaberat değil, bir de Saddam'ın büyük oğlu Uday var. Görüp beğendiği her güzel kıza el koyan, reddedeni öldürten bir çılgın. Uday, 1995 yılında bir bankaya gitmişti. Alımlı bir kadına takıldı gözü. Kadın hemen gözünü yere indirdi, korkmuştu. 35 yaşında dul bir kadındı. Kocası İran Savaşı'nda ölmüş, bir oğluyla yalnız kalmıştı. Hayatı zaten güçlükler içinde geçiyordu. Birkaç saat sonra telefon çaldı, açtı. Arayan Uday'dı. "Bana gel yemek yiyelim. Sen benim ne istediğimi bilirsin." Yanıtını beklemeye bile gerek görmeden kapattı. Kadın telaş içinde bankanın santralına koştu. Nereden arandığını sordu. Başkanlık sarayından aranmıştı. Demek ki arayan gerçekten de Uday'dı, emin oldu. Evine döndü, küçük oğlunu yanına aldı, her şeyini bırakıp yola çıktı. Korku içindeydi. Uday'ın gölgesi onu sınıra kadar izledi. Türkiye'ye adım atınca rahat bir nefes aldı. Çoğu öykü böylesi mutlu sonda noktalanmıyor. Uday'ın yatağına girmeden kaçabilen kadınların sayısı çok değil. Uday'ın aynı yıl bir devlet dairesinde gördüğü kadının başına gelenler böylesine bir örnek. Genç kadının güzelliği dillere destan olmuştu. Evli ve iki çocukluydu. Memur olarak çalışıyordu. Bir gün Uday çıka geldi. "Gel benimle beraber ol." "Kadın, evliyim," dedi. Günler birbirini kovaladı. 3 ay kadar sonra muhaberattan adamlar geldi. Bir mahkeme kararını uzattılar. Kağıdı alan kadın şaşırdı. 6 ay kadar önce boşanmıştı. Kadın panik içinde kocasına gitti. Mahkeme kararını gösterdi, olayı anlattı. Kocasının ailesiyle birlikte oturuyorlardı. Onlar da kocası da korktular, "Git buradan," dediler. Yapabilecekleri bir şey yoktu. Uday'a gitmekten başka çaresi kalmamıştı. İlk günler debdebeli bir yaşamı vardı. Uday onu koluna takıp toplantılara, eğlence yerlerine de götürüyordu. Bu durum 8 ay kadar sürdü. Uday hevesini alınca onu bıraktı. Yalnız, üstelik damgalanmış bir kadındı artık. Uday'ın adamları tebelleş oldular. Kadının direnmeleri fayda vermedi. Tecavüzler birbirini izledi. Dayanamayan kadın büyükannesinin Bağdat dışındaki evine kaçtı. Orada da bulup gözaltına aldılar. Yine tecavüz ettiler. Onu rahat bırakmak gibi bir niyetleri yoktu. Üstelik casusluk yapmasını istiyorlardı. İlk fırsatta kaçtı. Mülteci olup başka bir ülkeye gitmek için başvurdu. Kararı beklerken İstanbul'da bir ailenin yanında çalışmaya başladı. Sorunları yine bitmedi. Irak'tan kaçan bazı akrabaları onu buldu. "Sen bunları hak ettin," diye dövüp elindeki paraları alıyorlardı. Aşağılanması bununla da kalmadı. Mürebbiyelik yaptığı evin erkeği de tecavüz etti ona. Artık o erkekler dünyasının cinsel objesiydi. Kendini koyverdi. Kişiliği paramparça olmuş, savunma mekanizmaları tükenmişti. Üçüncü bir ülkeye gönderilmeden önce bir süre psikolojik tedavi gördü. Adama giydirilen etek. Irak'ta tecavüz, kimi zaman erkeklere de uygulanan bir işkence türü. 30 yaşlarındaki zengin bir adamın başına gelenler inanılmaz. Saddam'ın yöneticilerinden biri, adamın malına mülküne el koymak istiyordu. Gözaltına alındı. Çırılçıplak soydukları adamı sadece bir etek giydirmişlerdi. Sorguya alınca eteği başına geçirip bağlıyor, ellerini bile kıpırdatamayan adama tecavüz ediyorlardı. Bu işkence 60 gün sürdü. Adam önüne uzatılan belgeleri itirazsız imzaladı. Serbest kaldığında perişan durumdaydı. Ailesi bir süre düzelmesini bekledi. Sonra sahte pasaportla Türkiye'ye gönderdi. Bu öykü yönetime karşı olmayan bir insana reva görülenlere bir örnek. Siyasi suçlulara yapılan işkenceler ise daha da korkunç. Irak'tan kaçan bir doktor bu işkencelere tanık olmuştu. Güneyde bir hastanede staj yaptım. Hapishaneden getirilenleri sadece doktorlar görebilirdi. Bir et yığını halinde olan insanların çoğu ölürdü. İşkenceden sağ kurtulan siyasi suçlu yoktu. Gözaltına alınacağımı anlayınca hemen kaçtım. Irak'tan kaçan insanların geride bıraktıkları öyküler acıyla dolu. Hristiyan, Türkmen, Kürt ya da Şiilik baskı gerekçesi olabiliyor. Askerlik yapmak, bu ülke için savaşmak bile kurtulmalarını sağlamıyor. İşte Irak üniforması giydikten sonra kaçan bir gencin öyküsü. Sırtından bot eksilmedi. Askerlik günleri başladığında 18 yaşındaydı. Irak ordusunda bir yabancı gibiydi. Kürt ve Şii olduğu için dışlanıyordu. Birliğindeki öbür askerler onunla her fırsatta alay ediyorlardı. Bir keresinde hakaretlerini dayağa kadar vardırdılar. Ülkesi İran'la savaş halindeydi. Eğitimi bitince cepheye gönderildi. 2 yıl savaşın dehşetini yaşadı. Parçalanan bedenleri, ölümleri gördü. Bunlar yetmiyormuş gibi bir çarpışma sırasında esir düştü. İran'da binlerce Iraklı askerin kapatıldığı bir esir kampına götürüldü. İlk aylar korkunçtu. İranlı askerler sebepsiz, sorgusuz, sualsiz işkenceler uyguluyordu. Falaka, elektrik ve dayağın her türlüsü. Hiçbir şey sormuyor, sadece dövüyorlardı. Amaç iradesini kırmak, onu ezmekti. Kabuğunu kırmayı, kişiliğini yok etmeyi hedefliyorlardı. Fiziki işkence zamanla ortadan kalktı. Kötü muamele başladı. Kampta pis işler yaptırıyorlar, sadece hayvanların yiyebileceği rezil yiyecekler veriyorlardı. Bir hata yapınca tüm esirleri topluca cezalandırıyorlardı. Esirliği 15 yıl sürdü, 1997'de serbest kaldı. Artık ülkesine dönmek istemiyordu. Karşılaşacaklarından korkuyordu. Türkiye'ye kaçtı. O zaman öğrendi ailesinin başına gelenleri. Babası gözaltına alınmış, işkence görmüştü. Annesi kalp krizi geçirip ölmüş, babası dışarı çıkınca iki kızını alıp kaçmıştı. Yorgun düşen yaşlı adam yaşamını yitirmiş, iki kız kardeş mülteci olarak Avustralya'ya gitmişti. Genç ömründe hep kötülükler görmüştü. Savaş, ölüm, işkence. Üstelik kurtulmanın mutluluğunu algılayamadan yeni bir darbe yemişti genç adam. Kendisine çay ısmarlayan insana boş gözlerle baktı. Hiçbir pırıltı yoktu bakışlarında. Hayatım boyunca az teğmenin botu sırtımdaydı dedi, mahcup ve de ürkek bir sesle. O artık bir mülteciydi. Yeni bir yaşama, yeni bir ülkeye merhaba diyecek gücü bulması zaman alacaktı.